Elçilerin İşleri 3. bölüm 1. ayetten 3. ayete kadar okuyalım. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Bu kadarcık okumak istiyorum ilk etapta. Ayetleri parça parça işleyelim ve yorumlayalım. Yani bu bölümü okurken direkt aklımıza ilk gelen şey bir tane dilenci. Kötürüm, yani insanlardan para istiyor. Eminim ki hepiniz özellikle İstanbul'da, Türkiye'de birçok dilenci görmüşsünüzdür. Yani özellikle ben Müslümanken camiye gittiğimde cuma namazları zamanında o kadar çok kalabalık olurdu ve o camilerin önünde o kadar çok dilenci olurdu ki ve sürekli Allah rızası için, Allah rızası için para verin diye insanlardan yalvarırlardı. Ve o zamanlar, yani bu bölümü okuyunca direkt o zamanlar aklıma geldi. Cami ne kadar büyükse o kadar çok dilenci olurdu. Cami küçükse o kadar az dilenci olurdu. Çünkü insanlar oradaydı kalabalıkta ve o insanlar ne kadar çok kalabalığa ulaşabilirse o kadar iyiydi. Yani çünkü para dilenmek için ve en güzel yerde tabii ki de ibadethaneler. Orada insanların vicdanı biraz daha sızlıyor falan ve onları görünce daha da yardım etmeleri geliyor. Ve ben de cuma namazlarından çıktıktan sonra o dilencileri görürken aslında görmemezlikten gelirdim. Çünkü o kadar çoklardı ki hangisine vereceksin, hangisine vermeyeceksin. Ve özellikle beden rahatsızlığı olmayan dilencileri görünce onlara hiçbir zaman para vermeyi düşünmedim. Ve özellikle çocukları dilenmek için kullanan insanları gördüğümde kesinlikle onlara para vermedim. Cebimde olsa bile. Ama böyle bedensel, bu ayetlerde okuduğumuz gibi bedensel rahatsızlığı olan, doğuştan kötürüm veya işte eli kolu ayağı olmayan kişileri görünce, yani keşke cebimde daha fazla para olsaydı da verseydim diye hep böyle içim sızladı onları görünce. Çünkü görüyorsunuz ne kadar hayatını sadece o dilendiği paralardan geçinmek zorunda kalan insanlar. Ve bundan 2000 yıl önce de aslında her şey aynı. Süleyman'ın bir tapınağı var, yapılmış, görkemli bir tapınak. Ve insanlar oraya getiriliyor. Orada insanlar, sakat insanlar, körler falan orada para dilenmek istiyorlar. Ve dilenmek kelimesi dilenci, dilenmek kelimesinden geliyor ve dilenmek demek ki yalvarmak demek. İnsanlara yalvarıyorlar, ne olur bir şeyler verin. Yani ne varsa işte günlük ekmeğimizi alabilecek kadar yardım edin falan diye insanlara yalvarıyorlar. Ve burayı okurken aklıma şu da geldi. Bu adam dilensin diye birkaç kişi onu alıp tapınağa götürüyor. Ve günümüzdeki bu dilenci şebekeleri falan aklıma geldi. Acaba o adam da öyle bir şebekenin elindeydi de zorla dilendiriliyor muydu falan. Çünkü para dilenmek gerçekten hiçbir emek sarf etmeden en çok kazanç elde edilebilecek bir şey. Ve özellikle hani sakat olmayan insanlar da dileniyorlar. Hani bir kendi çalışabilecekleri halde yine de çalışmayıp dilenen insanlar oluyor. Çünkü bu karlı bir iş onlar için oluyor. Kimi de maalesef ki günümüzde, yani insanlar sakat olmasa bile sakat edilip dilenmesi için yani çalıştırılan bir şebekeler falan var. Yani bunlar olunca işte aslında evet bu çok insanların ihtiyacı olan bir şey ama bunu suistimal eden şeyler de var. Yani her şeyi bir kenara atarsak yine de bizim önümüzde bir tane kahraman var bu kitapta okuduğumuzda. Doğuştan yürümeyen bir kahraman, hikayenin kahramanı ve hayatı boyunca aslında, o zaman kaç yaşındaydı bilemiyoruz ama hayatı boyunca hiç yürümemiş. Yürümesi nedir, yürümek nedir bilemiyor ve hayatında boyunca hep oturarak, insanların yardımıyla hareket ederek geçinen birisi var. Ve bu insanlar aslında ve bunlar tapınağın önündeler. Tapınakta bir sürü Yahudi din adamları falan var ve onlar yani yasayı çok iyi biliyorlar ve yasaya göre bu gibi insanların geçimini sağlanması lazım. Yani Musa'nın yasasına göre kötürümler, sakatlar, hastalar ve yoksullar, bunların geçiminin halk tarafından sağlanması lazım. Ama halk bunu ve din adamları bunu umursamıyorlar ve insanlar dilenmek zorunda kalıyorlar. Böyle bir acı bir gerçeği de görüyoruz. Ve Yahudi adamlar yine yasayı çok iyi biliyorlar ve yasaya göre yine tapınağa hiçbir şekilde körler, sakatlar, kötürümler giremez. Ve aslında bakıyoruz ki Yahudi din adamları bunu çok güzel yapıyor. Bu kuralı, bu yasayı çok güzel tutuyor ve onları dışarıda bırakıyor. Siz giremezsiniz. Ama unuttukları diğer yasayı hiç görmek istemiyorlar. Kötü yüreklerinden dolayı onları hor görüyorlar ve siz eksiksiniz, tapınağa giremezsiniz. Ama onların ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Böyle bir paradoks var. Yani insanlar yasayı uygularken diğer taraftan insanları da hor görebiliyorlar. Elçinin İşleri 3. bölüm 4 ve 5. ayeti okumak istiyorum. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Yani bu adam için standart olan günlerden bir tanesinde yine her zamanki gibi dilenmeye başladı falan. Ve asıl kahramanlar çıkıyor. Yuhanna ve Petrus. Onlar oradan geçerken adamı görüyorlar. Yani bir dilenci onlardan para istiyor. Ve eminim ki yani Petrus'la Yuhanna o adam onlardan para istediğinde onların da yüreği sızlamıştır. Yani adam ve bizden para istiyor. Bence onu gördükleri an direkt Yuhanna 5. bölümünde işlediğimiz gibi İsa Mesih akıllarına gelmiştir. Yani o da bir kötürümün yanına gitmişti. Ona demişti ki iyileşmek istiyor musun? O da evet demişti. Ve onu iyileştirmişti. Yıllar boyunca yürüyemeyen bir adama. Bence havariler bu anı hatırladılar. Eğer İsa burada olmuş olsaydı bu adam iyileşebilirdi. Ve bunun belki acısını, belki sızlanmasını yaşadılar. Ve düşünüyorum acaba hani Petrus o adama doğru bakarken kutsal ruh ona ne söyledi? Bence şey söylemiş olabilir yani kutsal ruh biliyoruz hep bilmece gibi konuşuyor. Petrus'a da demiştir ki sende olanı ona ver. Petrus'a demiş ki ne verebilirim ki bende para yok bu adam benden para istiyor ama bende ne altın ne de gümüş var. Yani eminim ki kutsal ruh yine ona demiştir ki yani sende imanın var ya imanından ver. Ve dilenciye diyor ki bize bak. Ve dilenci ne yapıyor? Sadece ona bakıyor. Acaba ne kadar para verecekler? Yani ihtiyacımın kadar verecekler mi? Yani yoksa hiç vermeyecekler mi yani? Bu adamın aslında hani şifa alacağına dair hiçbir umudu yok. Ama Petrus'la Yuhanna kutsal ruhu almışlardı artık ve onun sezinliyorlardı. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ve ona bakıyorlardı acaba ne yapacak diye. Ve adam gözlerini onların üzerine dikiyordu ama ne olacağını bilmiyordu. Yuhanna Elçilerin İşleri 3. 6. ve 7. ayet. Petrus, bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Amin. O zaman öğrendi Petrus ne yapması gerektiğini. Yani evet kusavru ona belki demişti imanım var ve imanından ver. Ve o da dedi ki o zaman benim imanım var ve daha önce zaten bunun olduğunu gördüler. İsa bunu yapmıştı. Ve şimdi kusavru onlarla beraber ve neden yapmasınlar? Ama şöyle bir şey var yani o adamın yerinde kendimizi koyalım ve düşünelim. Bir adam ona diyor ki bende altın ve para yok. Nasıralı İsa'nın adıyla kalk. Adam ne düşünmüş olabilir yani? Deli bunlar. Ne diyor bu? Yani ben para istiyorum ama bu adam benim herhalde kötürüm olduğumun bile haberi yok. Ya bana yürü mü dedi? Gerçekten bunu söyledi mi yani? Bu adam ne dediğinin farkında mı? Yani kötürüm olan birisi yürüdü mü? Ki ben yürüyeyim diye düşünmüş olabilir. Ama Petrus bunu söyledi. Dedi ki yürü ama hiçbir şey olmadı. Ama Petrus iman adımı atarak adamın elinden tuttu. Yapacağına, Rabbim bunu yapacağına inandı. Ve onu ayağa kaldırdığı an kötürümün ayakları iyileşti. Aslında Petrus bunu daha öncesinden de tecrübe etmişti. Bu göl üzerinde yürümenin imanlı olabileceğini biliyordu. Ve yine de bunu tecrübe etti. Adamın elinden tuttuğu an şifanın geleceğini görmüştü. Ve onu yaptılar. Bir de bunu okurken biraz dedim ki hay aksi ya bu adamlar duaya gidiyordu tapınağa ama duaya gidemediler. Kusar onları durdu ve planlarını değiştirdi. Ve bunu hissettim ve yine okuduğumuz zaman geçen hafta aklımıza geldi. biz her şeyi planlamıştık. İşte tapınacaktık, ilahileri söyleyecektik falan. Ama bir anda kutsal ruh geldi ve bütün planlarımızı bozdu. Yani o zaman ne yapmamız gerekiyordu? Dur kutsal ruh bir dakika, biz ilahiye devam etmemiz lazım. Neden böyle yapıyorsun mu diyecektik. Yoksa kutsal ruhun yönlendirişine itaat mi edecektik? Evet, biz de öyle yaptık geçen hafta. Kutsal ruhun istediği şeyi yaptık. Gruplara ayrıldık ve birbirimizle dua ettik. Bu bizim için güzel bir tecrübeydi. Çünkü kutsal ruh evet düzenli tapınmamızı ister. Bizleri yani yönlendirir ama bazı zaman gelip böyle kendisini göstererek, her şeyi dağıtarak, varlığını güçlü bir şekilde göstererek aslında kimin tapınmayı yönettiğini bize çok güzel hatırlatıyor. Ve geçen hafta da böyle oldu. O yüzden oradan çıkarken geçen hafta hala sarhoş gibiydim ya, ne oldu falan gibisinden. Yine de bunu tecrübe etmemizi sağladı. Elçilerin İşleri 3. bölüm 8 ve 9. ayeti okumak istiyorum şimdi. Adam sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Evet, bu adamın dışarıda kalması gerekiyordu. Tapınağa giremezdi. Çünkü yasa onun girmesini engelliyordu. Ama adam kutsal ruhun gücüyle şifa aldı. Kutsal ruh onu yeniledi, onu değiştirdi, onun sevincini görebiliyoruz. Yani okurken direkt aklıma ilk iman ettiğim zamanlar geldi. Kötürüm değildim, hiçbir zaman bir şifaya ihtiyacım olmadı o zamanlar. Ama kutsal ruh geldiğinde aynı şey oldu. Sevinçten coştum. Yerimde duramadım, yani zıpladım, yani yürüdüm, yani saatlerce yürüdüm. Ve bu adam da öyle yaptı. Ama bu adam ekstradan ne yaptı sevincinin yanında? Sadece yürüdü. Yıllar boyunca yapamadığı şeyi yaptı. Yani kutsal ruh böyledir. Yapamadığımız şeyleri yapmamızı sağlar, eksiklerimizi giderir. Yani her birimiz bu tarz sevinci yaşamışızdır. Çünkü kutsal ruh bu şekilde bizleri sevindirebiliyor, coşturabiliyor. Ve 2000 yıl önce kutsal ruh nasıl o adama şifa verdiyse hatırlayalım ve düşünelim. Yani biz de aynı şifaları aldık. Benden önce davrandı. O yüzden aldığı şifaları paylaştı. Ama ben birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Özellikle bir hastalığı varmış. Adı neydi? Artrit. Evet. Yani ben hiç duymamıştım bunu ama gerçekten 20 yıl boyunca bir rahatsızlığı olmasına rağmen Rab ona bir anda şifa verdi. Yani 2000 yıl öncesinde değil, bu zamanda hala gerçekleşti. Ve aynı zamanda da hepimiz biliyoruz, belki birçoğumuz biliyoruz, kisti vardı ve dua ettiğinde bir anda şifa oldu. Ve yani ondan da bahsetmek istiyorum. De onun sahip olduğu hastalık dünya üzerinde sadece 3 kişide varmış. Ve diğer 2 kişi ölmesine rağmen, şu an yaşamıyor olmasına rağmen Necmettin hala yaşıyor. Bu nasıl oluyor? Yani bu tamamen İsa Mesih'in adıyla edilen dualar, onun gücüyle olabilecek şeyler. Ve ben de ilk iman ettiğim zamanlarda, İsa Mesih'in kim olduğunu tanımaya başladığım zamanlarda bakıyorum ayetlerde hep İsa şifa veriyor falan. Emin olmak istiyorum. Gerçekten İsa sen bunu yapabilir misin? Ve o zamanlar annem iki bileğinden de ameliyat olması gerekiyordu. Ve acaba dua etsem iyileşir mi falan diye böyle bir düşündüm. Ve dua ettim annemin bilekleri için. Yani ameliyat olmasına rağmen dua ettikten sonra ameliyat olmasına gerek kalmadı. Ve hala da ameliyat olmadı ve hala da çalışıyor. Yani aynen öyle. Rab gerçekten şifa veriyor. Sormadım ama yine de paylaşmak istiyorum. Yıllar boyunca yürüyemediğini bizlere söylemişti. Yani Rab ona bir anda şifa verdi ve yıllar boyunca aslında buradaki adam da olduğu gibi yürümeye başladı. Tanrı'yı övmeye başladı. Ve en güzeli ne, burada okuduğumuza göre adam hiç giremediği Tanrı'nın huzuruna girdi. Artık yasak olmasına rağmen aynı bizim gibi, biz Yahudi değiliz. İsrail soyundan gelmiyoruz ve bizim de tapınağa girmemiz yasaktı. Eğer o zamanda yaşamış olsaydık tapınağın dış avlusunda kalabilirdik. Ama İsa Mesih'in aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla artık tapınağa gerek yok bizim için. İstediğimiz her yerde Tanrı'nın huzuruna girebiliriz. Evet. Yani bu kilisemizdeki olan şifalar hakkında listeyi uzattıkça uzatabiliriz. Hiç bitmeyecektir eminim yani. O yüzden bu kadar örnek yeterli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ne kadar şifa aldığımızı biz biliyoruz. Sadece bedensel değil, ruhsal şifalar. Söylediği gibi depresyon, çağın hastalığı. Yani bugün tıp birçok şeyi tedavi edebiliyor ama depresyonu tedavi edemiyor. Ama İsa Mesih bunu yapıyor. Kutsal Ruh bunu değiştirebiliyor. Elçilerin İşleri 3. bölüm 10. ayet. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Yani onlar olurken etrafta bir sürü insan var. Yani bu adam dilenen adam değil miydi? Aslında hani bunu görebiliyoruz ki Tanrı bir şey yaptığında her şeyi sarsabilir, her şeyin dikkatini çekebilir. Yani bunun Tanrı'nın işi olduğunu gösterebilir. Oradaki insanlar yani çok şok geçirdiler. O adam gibi şok geçirdiler. Bu nasıl olur? Yani bu adam biraz önce dilenmiyor muydu? Bu kötürüm değil miydi? Yani acaba gerçekten bu kişi o kişi mi? Başka birisi olabilir mi? Yani çok şaşırmışlardır. Sonra kendi hayatımıza bakıyorum. Yani gerçekten bizim hayatımızda da böyle oluyor. İsa geldiğinde, Kutsal Ruh geldiğinde birçok kişi yani bu o değil. Nasıl değişti? Yani bu eskiden böyle değildi. Bu şekilde yapamazdı. Daha öncesini biliyoruz yani. Daha öncesini tanıyoruz. O zaman nasıl oldu? Özellikle ben bunu çok duydum ve ailem tarafından da çok duydum. Hristiyan olduğumu duyduklarında bana çok kızdılar. Asla olmaz, geri dönmen lazım İslamiyet'e. Ama bu yeni halin çok güzel. Böyle kal. Hiç değişme ama geri dön dediler. Yani oysa bilmeleri gerekiyordu. Yani bu yeni halim sadece İsa Mesih sayesinde oldu. Bu yeni halimiz sadece İsa Mesih sayesinde gerçekleşti. Eğer o olmasaydı yenilik, sevinç ve umut olmazdı. Elçiliğin İşleri 3. bölüm 11-13. Yani böyle kısa kısa ayetleri okuyup paylaşmak istiyorum. Çünkü her bir ayette derin bir anlam gizli. Adam Petrus'la Yuhanna'yı bir türlü bırakamıyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. Ey İsrailliler, neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı, kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Gerçekten çarpıcı ayetler. Yani bu ayetlerde Petrus açık açık birkaç dakika önce bir adamı iyileşmesine aracı olmasına rağmen dedi ki bunu neden şaşırıyorsunuz? Bunu ben mi yaptım sanıyorsunuz? Bu onun şunun bunun duasıyla mı oldu? Belki evet onlar aracı oldu ama bunu Tanrı'nın kendisi yaptı. Hem de o zaman 2000 yıl önce sizin reddettiğiniz İsa Mesih bunu yaptı. Onu öldürmek için çabaladığınız. Oysa İsa ne demişti? Yine Yuhanna İsa için ne söylemişti? Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Ve İsa kendisi için demişti ki, çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğla da yaşam olma özelliği verdi. Böyle yaşam dağıtan birisini yok etmeye çalıştılar. İsa yol, gerçek ve yaşam benim demişti. Ve Yuhanna 10:10'da bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim demesine rağmen Yahudi önderler bu yaşam önderinden yaşam almak yerine yok etmeye çalıştılar. Onlar kötülük tasarladılar ama İsa dirildi ve hala da yaşam vermeye devam ediyor. Ve yaşam vermeye de devam edecek. Bizler 2000 yıl sonrasında yaşamamıza rağmen hala İsa'nın yaşam verdiğine tanıklık ediyoruz. Ve hala da tanıklık etmeye devam edeceğiz. Çünkü İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O asla değişmez. O zaman onun tanıklıkları da bitmeyecek. Elçilerin İşleri 3. bölüm 17 ve 21. ayet. Şimdi ey kardeşler, Yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Bunu okurken Petrus'un konuşmadığını algılayabiliyoruz. Gerçekten kutsal ruh doldurmuş ve onlara hatırlatıyor. Diyor ki, evet diyor, siz İsa'yı ele verdiniz, öldürmeye gönderdiniz. Ama zaten bu kutsal yazılar tarafından belirlenmişti. Bunlar zaten olacaktı ve bu sizin elinizle oldu. Ve şimdi diyor ki, kutsal sözlere uygun davrandınız, yani bu olması gerekiyordu ama daha fazla kendinizi mahvetmeyin. Tövbe edin, geri dönün ve artık yaşam önderinden şifa alın. Siz de yenilenin, siz de kurtulun. Çünkü İsa ne demişti? Baba, onları bağışla çünkü onlar ne yaptığını bilmiyorlar. Yani çarmıhta İsa bunların olması gerektiğini zaten biliyordu ama onların ne yaptığını bilmiyordu. Ve Petrus da aynı şeyi söylüyor. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ama artık biliyorsunuz, artık anladınız, İsa dirildi, biz bunun tanıklarıyız. Artık geri dönün, tövbe edin ki siz de kurtulun, siz de mahvolmayın. Evet. Elçilerin İşleri 3. bölüm 22 ve 23. ayeti okumak istiyorum şimdi. Musa şöyle demişti, Tanrınız Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecek. Yani Petrus böyle dolaşıyor, birçok şeyden bahsediyor. O yüzden konular değişiyor ama ana metin hep aynı. Bu ayeti okuduktan sonra İsa'nın da Musa gibi bir peygamber olduğu söyleniyordu. Ben de bu yüzden araştırmak istedim. Acaba İsa nasıl Musa gibi bir peygamber? Yani onun tanrılığını tamam bir kenara bıraksak bile, ilahi doğasını bir kenara bıraksak, sadece bir peygamber olarak ele alsak bile Musa ile o kadar çok benzerliği varmış ki anlatamam. Yani araştırdım ve karşıma upuzun bir liste çıktı. Yani aslında Musa ile aynı görevi yapıyor, aynı şeyleri yapıyor. Bunlar nedir? Birkaç tane not aldım çünkü çok uzun ve sadece birkaç tane değinmek istiyorum. Musa bebekken Firavun tarafından bebek soykırımına uğranıldığı bir zamanda yaşamıştı. Ve İsa da doğduğunda bebek soykırımı Herodes tarafından yapılıyordu. Bu bir benzerlik. Musa Mısır'dan çağrılmıştı. İsa da soykırımdan kurtulmak için Mısır'a gitmişti ve Mısır'dan gelmişti. Bu yine İsa'nın Musa'ya benzediğini gösteren bir işaret. Ve dönemin egemen güçleri Musa'dan nefret ettiği gibi İsa'nın zamanında yaşayan oradaki egemen güçler de İsa'dan nefret ediyorlardı. Ve Musa İsrail halkını kurtarmak için 10 tane mucize yaptığı gibi İsa da halkını kurtarmak için 10 çeşit mucize yapmış. Bunlardan bir tanesi işte Musa nasıl suları kana çevirmişse İsa da suları şaraba çevirdi. Ve Musa söz dinlemeyenlerin vücudunda çıban çıkarmıştı. İsa cüzamlıları iyileştirmişti. Musa zamanında 3 gün güneş kararmıştı ama İsa öldüğünde 3 saat güneş kararmıştı. Yani böyle detaylandırarak baktığımızda aslında aynı şey. Tanrı o zaman ne yaptıysa şimdi de aynı şeyi yapıyor. Tanrı da değişmiyor. Tanrı'nın tasarısı hep aynıydı. Musa büyük toplulukları doyurduğu gibi İsa da büyük toplulukları doyurmuştu. Musa halkın kölelikten kurtuluşu için fısıh kurbanının önemini bildirdi ve İsa halkların günah köleliğinden kurtulması için fısıh kurbanı olarak çarmıha gerildi. Musa eski antlaşmayı getirdi, İsa yeni antlaşmayı getirdi. Musa Tanrı'nın insanlar arasında yaşaması için bir çadır kurdu. İsa Tanrı'nın insanların içinde yaşaması için kendi bedenini tapınak yaptı. Musa halkının vaat edilen topraklara gitmesi için önderlik etmişti İsa da vaat edilen göksel vatan için önderlik etti. Musa halkın ileri gelenlerinden 70 kişiyi seçip yetkisini verdiği gibi İsa da 70 öğrencisine yetkisini verip Tanrı'ya hizmet etmelerini sağladı ve daha niceleri. O kadar çok ki gerçekten her birini saymak gerek yok. Yani isteyen de araştırabilir. Ama burada şunu gördüm. Yani Musa ne yaptıysa ileride olacaklara bir işaret olarak yapmış. Yani eski antlaşmanın görevi zaten budur. Eski yeniye bir işaret olmak için. Ve Musa da bir peygamber olarak yeni sonrakine işaret olabilmek için Tanrı onlara bunları yaptırdı. Ama bu kadar çok benzerlik olmasına rağmen yine İsrail halkı ne yaptı? Kaza. bir ayet açacağım. İsa'nın sözlerinden yine buna dair bir şey paylaşmak istiyorum. Ya bu kadar benzerlik var Musa ile İsa arasında ve kutsal yazılar hep İsa'nın yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ama İsa diyor ki Yahudi önderleri, kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Evet, yani İsrail halkının, Yahudilerin gerçekten Tanrı'ya iman etmesini çok istiyoruz. Onlar iman etseler, gelseler Rabb'e, ama onlar daha Musa'nın sözlerini kabul etmiyorlar. Daha peygamberlerin sözlerini kabul etmiyorlar. O zaman nasıl kabul edebilirler ki İsa'yı? Ama yine de biz sadece onlar için değil, bütün halklar için, yani Tanrı'ya inandığını söyleyen, Tanrı'ya yaklaşmaya çalıştığını söyleyen herkesin için dua ediyoruz. Evet. İsa'ya gelin ki gerçekten Tanrı'nın kim olduğunu öğrenin. Yani ve son olarak Elçilerin İşleri 3:24-26'yı okumak istiyorum. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarından döndürüp, kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp, önce size gönderdi. Yani İsa Mesih birçok yerde diyor ki, müjde önce siz Yahudiler içindir. Çünkü İsa, Tanrı İbrahim'e vaat etti ve onun aracılığıyla bütün uluslara bereket olmak istiyordu. Yani Tanrı'nın tasarısı bu kadar açık. Tanrı uluslar arasından İbrahim'i seçti. Ve Musa aracılığıyla halkın nasıl kutsal olacağını anlattı, halkı çoğalttı. Ve gün gelip İsa geldiğinde o halkı, İsrail halkını dünyaya yollayıp bereket olmasını istiyordu. Ama Yahudiler bu tasarıyı bozdular, bu şekilde olmak istemediler. Yani diğer halklara hizmet etmek yerine diğer halkların kendisine hizmet etmelerini istediler. Ama Tanrı'nın tasarısı aynı. İsa diyor ki bunu siz yapmıyorsanız o zaman diğer uluslar yapacak. Ve bizler de bu şekilde seçilmemizin sebebi İbrahim'e verilen vaat, yani uluslara bereket olmak, Tanrı'ya dönmek isteyenleri Tanrı'ya getirmeye çalışmak. Çünkü bu Tanrı'nın en başından yaptığı planlarından biridir. Yani bizler o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yahudiler gibi kurtuluşu göz ardı mı edeceğiz, umursamayacak mıyız? Yoksa bize verilen bu lütfu imanla kabul edip yaşam önderinden aldığımız bereketi etrafa mı yayacağız? Yani bugün bunu hissediyorum. Tanrı bizden bunu istiyor. Yani kutsal ruhu boşuna vermedi. İsa nasıl bu dünyada mucizeler yapıp insanlara yaşam verdiyse, kutsal ruh bizim de üzerimize gelerek, yani bu halka, bu ülkeye, bütün uluslara yaşam vermemizi istiyor. Ve şükrediyoruz ki Tanrı yaşam kilisesi olarak da bizi burada getirdi ve bugün diyor ki gidin artık, gidin ve uluslara şifa verin. Çevrenize, hasta olan dostlarınıza, cinlerle musallat olmuş kişilere, acı çeken insanlara, depresyonda olanlara teselli verin. Onlara yaşam verin. Yani hep diyorum ki keşke İsa gelse, keşke işte bunu yapsa, bunu yapsa. Ama bu gerçek ve nettir ki İsa ben yapmasam hiçbir şey yapmayacak. Ben gitmezsem yani orada duracak. Ben onun adını anlatmasam bir şey yapamayacak. O zaman nasıl diyebiliriz ki gel ve kurtar artık? Bu güzel bir sır aslında. Çünkü Tanrı artık bizim aracılığımızda çalışmak istiyor. Ya biz olmasak, yani nasıl ki Tanrı Adem'e ilk yetkisini verdi. Dedi ki dünyayı senin eline veriyorum, artık yetki sendedir. Ama Adem bu yetkiyi kötüye kullandı, günahla harmanladı. Ve İsa da bu yetkiyi bize verdi. O zaman artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu yetkiyi Adem gibi kötüye değil, iyiye kullanmak ve İsa'nın egemenliğini yaymamız gerekiyor. Bugün Tanrı'nın mesajı bu. Ve ben son olarak bir şey paylaşmak istiyorum. Bundan belki 6-7 ay önce burada tapınırken ben bir görüm gördüm. Ve görümde kutsal ruhun bir güvercin şeklinde kapkaranlık bir yerde dalgalandığını gördüm. Yani dolaşıyordu. Karanlık öyleydi ve dolaşmasına rağmen karanlık bir türlü gitmiyordu. Ve ama sadece dolaşıyordu orada. Ve bir müddet sonra dalgalanan kutsal ruhun olduğu o karanlık aydınlandı. Ve orada sanki kutsal ruhu fark edemiyordum. Yani onun gibi beyaz oldu, onun gibi aydınlanmıştı. Ve öyle sadece izlerken bir anda gökyüzünden kartal şeklinde bir şeyin yeryüzüne indiğini gördüm. O aydınlığın olduğu yere. Ve gerçekten bunu şu şekilde algıladım o zaman. Evet, biz karanlık bir yerde yaşıyoruz. Karanlık bir çevremiz var. Ama kutsal ruh o karanlıkta çalışıyor. Orayı aydınlatmak için. Ve orayı aydınlattıktan sonra kartal gibi yetkisiyle gelip orada egemenlik kuracak. Ve bu yüzden bu benim için hep bir teselli oldu, hep bir teşvik edici şey oldu. Ve buna göre hep devam ettim. Karanlık görürsem hep umudumu kaybetmedim. Ve bugün tapınırken aynı şey oldu. Bunu paylaşmadan edemeyeceğim. İlahi söylediğimiz zaman kutsal ruhu yine güvercin şeklinde olduğunu gördüm. Ve bu sefer çok farklıydı. Güvercin şeklinde ama etrafı altınlarla kaplıydı. Yani o kadar görkemli ve o kadar harikaydı ki. Ve bunu gördükten sonra yine tapınırken gökyüzünde bir tane taç durduğunu gördüm. Ve bu taç yani birçok değerli altınlarla süslenmişti. Kaplama altın her yeri harikaydı. Ve bu tacı gördükten sonra bir kaftan gördüm. Ve bu kaftanda işte hani güzel bir kaftan. Ve bu kaftanın altında bir bembeyaz at gördüm. Ve acaba dedim ne, İsa'yı mı göreceğim şimdi? Yani bunları gördüm. Ama İsa'yı hiç görmedim. Çünkü o an anladım ki İsa burada. İsa bizimle beraber. Ve onun yetkisi, onun o kırmızı kaftanı, o at yani saflığı bizimle beraber. Ve devam da etti. Yani ben gözlerimi açamadım. Yani keruvlar görmeye başladım. Tanrı'nın o aslan şeklindeki, insan şeklindeki keruvlarını görmeye başladım. Ve artık eminim. Yani tapınmada bundan eminim. Biz sadece burada birbirimizle ilahiler söyleyip birbirimizi teşvik etme, işte birbirimiz için dua etme zamanı geçti artık. Evet, bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama artık buradan bir pınar gibi diğer uluslara akmaya başlayacağız. Yani bunun zamanı geldi. Ve bu başladı. Hani demiştik ya Tanrı aramızda yeni bir şey yapıyor. İşte yani yeni bir şey bu. Yani Tanrı artık sadece burada değil. Artık kutsal ruhun bizi yönlendirdiği her yerde. Onun adıyla şifa verme, onun adıyla insanlara teselli etme zamanı geldi. Yani ben çok merak ediyorum acaba Rab neler yapacak bundan sonraki zamanda. İşte ilk hafta söylediğimiz, kardeşimiz söylediği gibi. Gazımızı bitirmeyelim, daha hızlı, umudumuzu kaybetmeyelim, daha da yani benzin istasyonlarına daha da hızlı gidelim yani, daha da çok alalım. Evet yani kutsal ruh geçen hafta bize boşuna dokunmadı, bu hafta tekrar bizimle boşuna konuşmadı ve biz bu egemenliği, bu yetkiyi alıp devam etmek istiyoruz. Amin.